O zaman biz geçen hafta dediğim gibi işte yani gittik birkaç hani kişiler adadık, dua ettik, onlara sorumluluk verdik. Ve aslında Kutsal Kitap'ta benzer bir olay var. O zaman onun ayetlerini bir okuyayım. Ondan sonra biraz zor ve belki biraz tuhafınıza giden bir konuya gireceğiz. Ama eminim ki Rab bugün birçoğumuzu bir teselli etmek istiyor. Bizim acılarımıza bir şifa vermek istiyor. Ve vaazın sonunda biz hem Rabbin sofrasını kutlayacağız ve kutlayarak İsa Mesih'in acılarını çektiği, bizim uğrumuza çektiği acılarını anımsayacağız. Aynı zamanda Kutsal Ruh'un teselliyetini için dua edeceğiz. Çünkü çoğumuz için lazım. O zaman hikayemiz şöyle oluyor. Paulus ve Barnaba bir müjde turu attılar. Bir sürü farklı kentlere, köylere, şehirlere gittiler. Müjde paylaştılar ve orada bir sürü kişi imana geldiler. Ve dönüşte dönüyorlar böyle, yani bunların hepsi Anadolu topraklarında oldu bu arada. İşte yani onlar Antakya'dan ta buraya kadar geldiler, gittiler geri. O zaman Elçiler işlerinden okuyoruz şu ayetler. Paulus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Peki nasıl cesaretlendirdiler kardeşler? Şöyle diyerek, Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmeniz gerekiyor diyerek cesaretlendirdiler. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onlara inandıkları Rab'be emanet ettiler. Ama bu çok ilginç bir şey değil mi? Yani önceki ayete bakacak olursak, çok ilginç bir şey diyor. Yani onlar cesaretlendirdiler. Nasıl bir cesaret? Siz çok acı çekeceksiniz, çok sıkıntıdan geçeceksiniz diyerek. Nasıl bir cesaretlendirme bu ya? Ama ilginç bir şekilde Hristiyanlık hep acı hakkında oluyor. Hani biz dünyadaki öndelere baktığımızda, ölçtüğümüzde hatta nasıl değerlendiriyoruz, ne kadar başarılı, başarısız olduğunu. Belki yani çok karizmatik oldukları için, çok onları izleyen birçok kişi var mı? Zengin midirler? Yüksek eğitime sahip oluyorlar mı? İşte yani biz dünya düşünürsek işte önderlerimizi öylece ölçüyoruz. Oysa bizim en büyük önderimiz kimdir? İsa Mesih. Hatta bizim Tanrımız İsa Mesih acı çeken Tanrımızdır. Bir iki hafta önce başka bir konferanstaydım ve orada Türkiye'nin her yerinden gelen farklı kilise önderleri vardı. Ve oradan Diyarbakır Kilisesi'nin bir önderi şöyle bir sözü vardı. Biz hep beraber Rabbin sofrasını kutluyorduk ve şöyle dedi. Allah'ımız Orta Doğulu dedi. Allah'ımız Orta Doğulu. Bunu deyince nelerden kastetmek istedi? Dedi ki işte bizim Tanrımız yakın dost tarafından ihanete uğramak ne olduğunu biliyor. Ki biz hepimiz bunu biliyoruz. Reddedilmişliği çok iyi biliyordu. Toplum dışı edilmek nedir biliyordu. Devlet tarafından haksız yerine mahkum edilmek ne olduğunu biliyordu. İşte Allah'ımız Orta Doğulu. Bu topraklar, bu durumlar, bu şartlar iyice biliyor. Acı çekmenin, sıkıntıdan geçmek ne olduğunu biliyor bizim Tanrımız. İnandığımız ve taptığımız Tanrı zaten batılı değil. Böyle Hollywood, her şey güzele sonu varıyor. İşte yani böyle çok düz ve pırıldayan dişlere sahip değil. Orta Doğulu işte. Çok sıkıntı ve çok acı çekmişti. Ay belki burada bazı yeni kardeşler, yeni yüzler görüyorum. Çok güzel, hoş geldiniz. Ama belki daha iman etmediniz. Belki ilk kez geliyorsunuz bugün. Belki internetten dinliyorsunuz ki her hafta birçok kişi internetten bizi dinliyor. Belki Hristiyanlık araştırıyorsun. Bu nasıl bir şey yani? İşte iman et, daha fazla acı çekeceksiniz. Buraya gel, daha fazla sıkıntıdan geçeceksiniz diye mi söylüyorum? Nasıl bir söz bu ya? Ama Ya kim daha fazla acı çekmek istiyor? Hayır, kimse. Kimse öyle değil. Ama hamdolsun ki Hristiyanlık bu konuda gerçeği söylüyor. Çünkü hayat güllük gülistanlık olmadığını biliyoruz. Değil mi? Hayat böyle, hayat böyle hayal bir hayat değil. Gerçek hayatta hep acılar ve sıkıntılar var. Ve müjde bu. Bizim Tanrımız Ortadoğulu olduğu için acı çektiğimizde bizimle beraber çekiyor. Bizim yanımızda oluyor. Bizim öncümüz oluyor. Böyle bizden mükemmeliyet beklemiyor. Zor dünyada olduğumuzu biliyor ve anlıyor. Ve özdeşleşiyor bizim durumumuzla. Nasıl bir müjde? Harika bir müjde değil mi? Dünyanın gerçeklerini gösteren ama bütün dünyanın zorlukların içine giren bir Tanrımız var. Ve ne zaman acı çekiyorsak aslında bu dünyaya ait olmadığımızı görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir gün her şey daha güzel olacak. Birazdan göreceğimiz gibi vahiy bölümünde Rab bize öyle bir vaat veriyor. Paulus sanki onlara şöyle diyor. Bu şeyler yaşıyorsak şok olmayalım. İsa da bunlar gibi hatta bunların üstünde olan acılar çektiyse biz de çekeriz. Şok olmayalım arkadaşlar. Tabii ki burada kastettiğimiz acılar bizim günahlarımızdan doğan acılar değil. Yani biz doğruluk uğrunuzda İsa Mesih sevdiğimizde iyi bir şekilde komşumuzu sevmeye çalıştığımız için çektiğimiz acılardan bahsediyorum. Ama hayatta herkes çok acı çekiyor. Biliyorum. Belki kendim hayatımdan biraz paylaşayım. Çünkü bazen işte yani kilise önderler böyle mükemmel oluyor, böyle hiçbir acısı yok diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil değil mi? Ali abi biz hepimiz acı çekiyoruz çok. Yani bugün bile gece boyunca benim eşim kusuyor sürekli. Yani zehirlenmiş bir şekilde. Hiç uyuyamadık dün akşam. Kusuyor, şimdi yatıyor. Uyuyor. Uyumaya çalışıyor. İşte yani bizi tanıyorsanız zaten senelerdir çocuk sahibi olmak istiyoruz da olmuyor bir şekilde, biliyorsunuz. Bunun acısını hep çekiyoruz. Ama Rab'be güvenmeyi seçiyoruz. 2 sene önce benim babam çok ani bir şekilde hastalanıp vefat ettiğini bilirsiniz zaten. İşte hayat zor arkadaşlar. Hayat acılarla ve sıkıntılarla dolu oluyor. Aslında geçen hafta İzmir'de kilisede önderlik takımın atanmasının sebebinden biri artık orada bir sürü kilise önderler sınıf dışı edildiler. Onlar çok zorluk çekiyorlar. Onlarla beraber dua ederiz. Onlar için dua edelim arkadaşlar. Ama teşvik olarak neyimiz var? Bizim Tanrımız Ortadoğulu. Bu topraklardan geldi. Ve Tanrı'nın sözünde aslında teşvik edici sözler var bu konuda. İsa Mesih gelmeden önce, 700 sene gelmeden önce hatta, Yeşaya peygamber İsa Mesih'i nasıl tasvir etti? Şimdi bakacağız. Şöyle diyor Yeşaya. O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği gibi biri hor görüldü. Ona değer vermedik. İşte bunu okuyacak olursak, işte bizim Tanrımız, dünyayı, evreni yaratan Tanrımız budur diyebilir miyiz? Yapayalnız bırakıldı, acılar adamı. Hayır, olamaz. Ama neden İsa Mesih böyleydi? Sonraki ayet şöyle diyor. Aslında hastalıklarımızı O üstlendi. Acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Mesih niye acı çekti? Bizim acımızı çekiyor. Bizim acımızı çekiyor ve böylece İsa Mesih, bizim izlediğimiz, takip ettiğimiz kişi, bizim Tanrımız, acılar adam olarak tanındı. Neden? Bizi sevdiği için özdeşleşmek istedi. Ve bir vaat var burada, değil mi? Acılarımızı O yüklendi. Hastalıklarımızı O üstlendi. Evet, yani tabii ki acılarımız var, sıkıntılarımız var. Bunları asla ve asla hafife almıyoruz. Ama ne vaat var? Biz ne zaman acı çekiyorsak, ne zaman sıkıntılı durumdaysak, İsa Mesih bizimle, İsa Mesih de bizim acılarımızı üstlenmek istiyor. Kendisine almak istiyor. Hatta bizden kendisine vermemizi istiyor bunları. İsa Mesih çarmıhın vahşi acısını çekmeden birkaç saat önce öğrencilerine kutsal ruh hakkında vaaz veriyordu, öğretiyordu. Ve şöyle bir şey söyledi kutsal ruhun görevlerden birisi hakkında. Şöyle dedi İsa Mesih, size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Wow, kutsal ruhun görevlerden, işlevlerden bir tanesi bize esenlik vermek, bizim korkularımızı almak oluyor. İsa Mesih de çarmıhtayken şu ilahi söyledi hatta. Çoğumuz ilk kısım biliyoruz ama son kısmı belki çok tanıdık gelmeyebilir. İlahi şöyle başlıyor. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ve ayetler boyunca acısını paylaşıyor, söylüyor Tanrı'ya. Çekinmiyor bir şeyler söylemekten, Tanrı anlamaz diye. Ama sonunda ne diyor? Ey sizler, Rab'den korkanlar, ona övgüler sunun. Ey Yakup soyu, onu yüceltin. Ey İsrail soyu, ona saygı gösterin. Çünkü o mazlumun çektiği sıkıntıya hafife almadı. O mazlumun çektiği sıkıntıya hafife almadı. Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi. Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. Övgü konum sen olacaksın. Büyük toplulukta, senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı. Yani dürüst olabiliriz Tanrı'yla acılarımız ve sıkıntılarımız hakkında. Aslında ona devredebiliriz, ona verebiliriz. Çünkü İsa Mesih bizim sıkıntılarımız ve bizim acılarımız üstlenmek, yüklenmek istiyor onun üzerine. Biz özgür olalım diye onlardan. O zaman nasıl bir örnek gösteriyor? Evet, yani Tanrı ile dürüst olalım ama aynı zamanda övgümüzü ona sunalım. Tanrı'nın iyiliğine bakıp odaklamamız gerekiyor diyor. Şimdi Türkiye'den bir hikaye sizinle paylaşmak istiyorum. İsa Mesih'ten birkaç sene sonra, hani herhalde bu adam Antakya'dan geldi, Ignatius onun ismi. Ve o herhalde İsa Mesih'in öldüğü senesinde doğdu Antakya'da, bu topraklarda. Ve imana geldi birkaç sene sonra. Ve vaaz verdiği için, Hristiyanlık o zaman yasaklandı. O zaman vaaz verdiği için idam cezasına ona verildi, kondu. Ama sıradan bir idam cezası değil, Antakya'dan onu Roma'ya götürüp orada idam edecekler. O zaman o yoldayken birkaç mektup gönderiyor. Ve şöyle bir mektup yazıyor. İzmir'deyken hatta bu mektup yazıyor Roma'daki imanlılara. İşte ben size geleceğim ve orada idam edileceğim bildiği için bu mektup onlara yolluyor. Şöyle diyor. Antakya'dan
Roma'ya hayvanlarla dövüşüyorum. Karada ve denizde. Gece gündüz 10 tane parsi yani bir asker müfrezisine karşı. Zincirlerle bağlı olarak. Onlara iyilik yapıldıkça daha kötü oluyorlar. Bazen bizim durumumuz biraz öyle değil mi? Yani onlara iyilik yapıldıkça daha kötü oluyorlar. Onların kötü muallemeleri sayesinde giderek daha öğrenci olduğumu, öğrenci olarak güçlendiğimi hissediyorum. İşte şimdi bir öğrenci olmaya başlıyorum acıdan. Şimdi bir öğrenci olmaya başlıyorum. Görünen veya görünmeyen varlıklardan hiçbiri beni kıskanarak Mesih'e ulaşmama engel olmasın. Ateş işkencesi, çarma, hayvanlarla boğuşma, kamçılanma, parçalanma, doğranma, ezilme, şeytan icadı tüm işkence üstüme gelsin. Yeter ki ben İsa Mesih'e ulaşayım, diyor. İşte biz ne zaman acı çekiyorsak, o zaman tam Mesih'in öğrencisini olmaya başlıyoruz arkadaşlar. Paulus'un yazdığı mektubunda şöyle bir ayet var. Şöyle diyor, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisini de umudu yaratır. Umut diş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştü. Bu umut inşallah Rab dilerse tarzından değil, bu kesin bir umut. Bizim geleceğimiz ne olduğunu bildiğimiz için umut. Ne diyor? Biz ne zaman acı çekiyorsak bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür diyor. Tanrı'nın sevgisi bizim yüreklerimizde yaşıyor. Ve devamında şöyle diyor Paulus. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez diyor. Yani biz şimdi ne acılar çekiyorsak bunları hafife almayalım. Ama bir gün bizim sevincimizle bile kıyaslanamaz. Sevincimiz binlerce kat büyük olacak bugünkü bütün acılarımızdan. Evet, bunlar acı veriyor. Bunlar sıkıntı oluyor. Bunları hafife almıyoruz. Ama kıyaslanamaz ne kadar sevineceğiz o gün. Bu tabii ki bizim hikayemizin bitişi değil. Çünkü şöyle bir bitişimiz var bizim hikayemiz. Vahiy bölümünde şöyle oluyor. Yeni dünyada, yenilenmiş dünyada. Tanrı'nın kendisi de onların yani bizim iman etmiş olan her kimsenin arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Hayal edebilir miyiz? Tanrı'nın kendisi bizim gözlerimizin yaşlarını silecek diyor. Tanrı'nın kendisi, yani İsa Mesih her birimize, o gün her birimize gelip gözyaşlarımızı silecek. Bizimle beraber acı çekiyor. Bizim acılarımızı üstlenmek istiyor. İşte bizim Tanrımız gerçekten ortada oldu. Buradan geldi. Bizi tanıyor ve bize şifa vermek istiyor. Bizi teselli vermek istiyor. O zaman ayağa kalkalım veya olduğunuz yerde oturabilirsiniz. Ama şimdi biraz Tanrı'yla zaman geçirelim. Bizim acılarımızı ona verelim. Çünkü o üstlenmek istiyor zaten. Bizim yerimizde çarmıhta öldüğünde bizim günahlarımızı aldı tabii. Ama aynı zamanda bizim acılarımızı da o aldı. Bizim sıkıntılarımızı da o aldı ve almak istiyor. O zaman dua edelim. Rab İsa, çarmıhta bizim acılarımızı aldığın için sana şükretmek istiyoruz. Sen bizden uzak bir Tanrı değil. Bizim acılarımızın, sıkıntılarımızın içinde olan bir Tanrısın sen Rab. Bu yüzden seni seviyoruz. Bizden mükemmel beklemiyorsun. Çünkü hayat zor olduğunu sen bizden iyi bilirsin zaten Rab. Ve hamdolsun bize esenliğini bıraktın. Kutsal ruh, hamdolsun aramızdasın. Lütfen şimdi bütün bizim üzerimize ve bugün kiliseye gelemeyen kardeşlerin üzerine gel diye dua ediyoruz. Bizim acılarımızı al. Bize esenlik ver. Senin sevgini, senin bize karşı olan sevgini göster ki bizim korkularımız silinip gitsin. Lütfen bize şifa ver yaralarımıza ve acılarımıza ortak olduğunu bilelim İsa Mesih. Şimdi lütfen gel ve bizim gözyaşlarımızı sil diye dua ediyorum. Bir iki dakika bekleyelim ve Rab'le özel zaman geçirelim şimdi arkadaşlar.